Merhaba sevgili izleyiciler. Bu yayında Çin'in dış politikasını konuşacağız. Liverpool Üniversitesi Çin Kampüsü Çin Çalışmaları bölümünden doçent doktor Ceren Ergenç konuğum. Hoş geldin sevgili Ceren. Şimdi Çin'i bundan sonra sanırım çok çok daha fazla konuşacağız. Geçmişte daha çok Batı, Amerika, Avrupa Birliği gündemimizde yer ederdi. Şimdi Çin bir o kadar olmasa da yavaş yavaş dünya gündeminde olduğu gibi Türkiye gündeminde de yerini alıyor. Yeni yıla Kazakistan'daki olaylarla girdik. Kazakistan Çin'in komşusu. Senin de bu hafta Evrensel Gazetesi'ndeki köşe yazında konu ettiğin bir meseleydi. Çin bu Kazakistan'da işte önce halk isyanı olarak başlayan ama sonra bir tür saray içi hesaplaşmaya, çatışmaya dönüşen olaya nasıl baktı, nasıl yer aldı bu olaylar? Hani komşu oldukları için eminim bir Rusya kadar dikkatli izlemişlerdir. Neler söyleyebilirsin?
Çin bana kalırsa aslında bunu biraz hazırlıksız yakalandı. Yani Rusya kadar yakından gözlem, şu an gözlemliyordur tahmin ederim ama başlangıcında hazırlıksız yakalandı gibi geliyor bana açıkçası. Ve az önce senin bahsettiğin ilk önce bir halk ayaklanması diye gördük. Ondan sonra saray içi hizipler arası çatışmaya döndü gibi gözüküyor an itibariyle. Mesela bu geçişi de Çin benim takip edebildiğim kadarıyla kamuoyundan, resmi açıklamalardan takip ettiğim kadarıyla Çin de bizim gibi izliyor diyebilirim bu geçişi. Şöyle ki ilk tepkisi Çin'in hem resmi açıklamalar anlamında hem kamuoyu ve kanaat önderlerinin tepkisi anlamında bu işte yine Amerikan menşeili bir şey. Yeni bir renk devrimi ve kendisine rakip olarak gördüğünü Çin'e ve Rusya'ya karşı Orta Asya'da gücünü zayıflatmak için bu ülkenin Amerika'nın yaptırdığı bir darbe, bir müdahale gibi açıklamalar yapıldı. Ama ondan sonra ilginç bir şekilde Çin'in desteklediği, Çin'le ilişkileri, Çin'le Kazakistan'ın ilişkileri, ekonomik ve stratejik ilişkileri çok yoğun, çok derin. Bu ilişkileri kuran insanlar, Massimo gibi insanlar bir anda bu hizipler arası çatışma içerisinde işte ilk önce görevden alınıp hatta ondan sonra tutuklanarak vesaire bir anlamda yani bu hizipler arası çekişmenin Kazakistan içerisinde Çin'e doğrudan bir yansıması oldu. Çin, Kazakistan içerisindeki çok önemli bir ayağını kaybetmiş oldu bir anlamda. Ve Çin de benim gördüğüm kadarıyla şu an bunu anlamaya ve buna tepki vermeye çalışıyor. Tabii öyle birkaç kişinin görevden alınmasıyla Çin'in Kazakistan üzerindeki etkisi bir anda yok olacak değil. Çünkü gerçekten Kazakistan ekonomik anlamda çok bağımlı Çin'e. Ama gene de mutlaka bir etkisi olacaktır ve Çin de şu an işte böyle bir pozisyon alma durumunda Kazakistan'da olup bitenlere karşı.
Ceren şunu sormak isterim, yani burada birçok analiz yapıldı işte bu olaylar başladığı günden itibaren. Fakat Çin'in benim izleyebildiğim kadarıyla Kazakistan'la bu ekonomik bağları özellikle çok iyi bilinmiyor. Mesela ciddi yatırımları var, şimdi sen de vurgu yaptın, ekonomisi de epey bağımlı hale gelmiş durumda diye. Şimdi Nazarbayev yönetiminin bir kanadı diyelim, şimdi artık nasıl ifade edeceğimizi de bilemiyoruz. Tokayevciler onlardan mı değil mi onu anlamıyoruz ama bayağı dikkatli dağıtmış aslında. Bir yandan işte tabii ki batılı yatırımlar var ama Rusya ve Çin'le de dengeli bir şekilde götürmüş anladığım kadarıyla ilişkileri, ama Çin giderek payını son yıllarda arttırmış ülke içindeki, değil mi?
Evet, tabii. Kazakistan geleneksel olarak sanırım böyle bir dengeli politika izleyebilecek büyüklükte bir Orta Asya ülkesi. Ama Çin içinde Orta Asya ülkeleri içerisinde en önemli müttefiki. Hem uzun kara sınırının güvenli tutabilmesi açısından Kazakistan arasının iyi olması gerekiyor. Çünkü bu içeride Çin'in içerisinde Şincan bölgesiyle, Şincan bölgesinin içerisinde kendi algıladığı tehditle doğrudan ilgili kesintili bir şekilde Kazakistan'la arayı iyi tutması, sınır güvenliğini sağlaması ve ayrıca ekonomik olarak da sınır ticaretini hala sürdürebiliyor olması lazım. Sınırın iki tarafındaki azınlıkların refahı açısından böyle bir faktör var. Onun dışında enerji tabii ki çok önemli Çin açısından. Kazakistan yönetimiyle iyi ilişkiler içinde olmasının hem gaz hem petrol açısından önemi var. Kuşak ve yol projesinin içerisinde Kazakistan çok önemli bir ayak. Hem Orta Asya'nın en büyük, en gelişmiş ülkelerinden biri olmasının getirdiği doğal bir önemi var kuşak ve yol içerisinde. Ama aynı zamanda Çin'i Avrupa'ya diyeyim, yani ilk önce Batı Asya'ya, ondan sonra Avrupa'ya, işte ve Çin'in yeni ilgi alanı olan Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'e bağlayan demir yollarının da geçiş hattı Kazakistan. Evet. Ve bu demir yollarını sadece bir inşaat sektörünün gelişmesi anlamında söylemiyorum. Çin'in batıya doğru diyeyim genel olarak giden ticaretinin çok önemli bir kısmı Kazakistan'dan geçiyor. Bu anlamda Kazakistan'ın güvenliği de Çin açısından önemli. Bu anlamda şunu diyebiliriz, ekonomiyle güvenlik de çok birbirinden ayrılan mevzular değil. Şöyle tartışıldı, bunu neden söylüyorum? İşte Çin sadece ekonomiye bakar, güvenlik konularını Rusya'ya bıraktı denemez. Çünkü Çin'in Kazakistan'daki ekonomik aktivitelerinin güvenliği de aynı zamanda söz konusu. O yüzden bu anlamda Kazakistan'ın iç huzuru ve Çin'le iyi ilişkiler içerisinde olması Çin için çok önemli.
Şimdi çok ilginç bir noktaya getirdin. Zaten soracaktım, Rusya ile ilişkiler açısından Kazakistan'da olup bitenler nasıl, ne ifade ediyor diye. Şöyle ki, sen demin zaten bahsettin. Masimov, yani darbe girişimiyle suçlanan, vatana ihanetle suçlanan istihbarat başkanı iken görevden alınan ama Nazarbayev'e çok yakın bir isim, eski başbakanlardan Çin'e yakındı dedin. Hani Çin'in kontak insanı diyelim ki. Ve Tokayev bu iktidar savaşında ayakta kalabilmesini Rusya'ya borçlu, Rusya'dan yardım çağırdı. Ve Rusya arkasında durdu. O zaten geleneksel müttefiki diyelim Rusya Kazakistan'ın. Nasıl bir şey etkiliyor? Çünkü şöyle, burada biraz karşı karşıya geliyorlarmış gibi çıkarlar bakımından da hissettim senin anlattıklarından. Ama bir yandan da Batı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Çin'i, Rusya'yı hani karşısına koydukça Çin'le Rusya'nın birbirleriyle yakınlaştıklarını, hatta işbirliklerini işte askeri anlamda, stratejik anlamda derinleştirme yolunda adımlar attığını da görüyoruz. Nasıl okumalıyız şimdi?
Bence bu konu çok çok güzel bir soru. Bence Çin de kendine bu soruyu soruyor. Ne olacak şimdi sorusunu. Ve henüz pozisyon alma aşamasında diye düşünüyorum. Bu Masimov'la ilgili örneğin hiçbir resmi açıklama yapılmadı. Daha hani kanaat önderi ve kamuoyu açıklamaları da bizim adamımızı aldılar. Böyle bir şaşkınlık içeriyor. O yüzden henüz Çin bu konuda bir tavır belirliyor. Ama şunu gözlemliyorum. Yani senin dediğin bu acaba Çin'i Rusya'ya karşı karşıya mı getiriyor sorusu karşı karşıya getiriyor gibi anlaşılmasın diye hemen bu biz işte Amerika menşeili küresel hegemonlara hep birlikte karşıyız zaten retoriğini öne sürdüler. Hı. Hem Kazakistan için hem geçen hafta Orta Doğu liderleri gelmişti. Wang Yi ile Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü. Onun en sonundaki toplu açıklamada da öyle onun toplu açıklamanın genel tonu Kazakistan'a da referansta bulunarak biz küresel sistem içerisinde hegemonların varlığına karşıyız. Siz biliyorsunuz kimi kastettiğimizi tarzında bir açıklama yaptılar. Buradan benim anladığım vermeyi bu spesifik stratejilerini belirlemeye çalışırken verdikleri mesaj Rusya ile aramızda bir ayrılık yok.
Evet. Tabii ortada da ilginç iki örgüt var. Daha doğrusu işte Şanghay İşbirliği Örgütü, hani Türkiye'de zaman zaman gündeme getirirdi. Bir oraya mı katılsak acaba diye. Bir de gene Türkiye'nin içinde olmadı. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü. Şimdi birdenbire dünya gündemine farklı şekilde girdi. Çünkü ilk defa bir NATO gibi işte birimiz hepimiz için diyerek, asker göndererek bir rejime, bir iktidara destek verdi. Bu yani Şanghay İşbirliği Örgütü'nün yapısından çok farklı bir konum değil mi?
Evet. Burada benim kanaatime göre örgütlerin zaman içerisinde değişen yapısını ve bu değişim içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı yeni oluşan örgütleri görüyoruz. Şanghay İşbirliği Örgütü 2001 yılında İkiz Kuleler'den sonra, 11 Eylül'den sonra Orta Asya'da daha çok terörizm odaklı, terörizm konusunda işbirliği, istihbarat vesaire diye kurulmuştu. Çin içindeydi ama Çin bu istihbarat güvenlik meselelerini geleneksel olarak Rusya'ya delege ettiği için Rusya'nın Şanghay İşbirliği Örgütü'nü kontrol etmesine tamam diyordu. Daha pasif bir büyük güçtü bunun içerisinde. Ama ondan sonra zaman içerisinde kuşak ve yol ortaya çıkınca ve Çin bir cazibe merkezi haline gelince bütün ülkeler için, sadece Orta Asya değil, Güney Asya, Batı Asya, bütün ülkeler için Şanghay İşbirliği Örgütü de değere bindi ve Çin'e daha yakın ilişkiye girmek isteyen ülkeler Şanghay İşbirliği Örgütü'ne de girelim demeye başladılar. İşte zaten hani Türkiye bunun bir örneği. İşte Hindistan gelince Pakistan da girmek istedi. Zaten Çin Moğolistan'ın girmesini istiyordu. Türkiye'nin girmesini istemiyor Çin, ama Çin, Türkiye en azından gözlemci olmaya çalışıyor. Şu an Türkiye ile birlikte Orta Doğu ülkelerini de gözlemci statüsüne soktu Çin. Şimdi böyle böyle, ama üyelik genişledikçe Şanghay İşbirliği Örgütü'nün pratikteki işlevi azaldı. Çünkü zaten bir diğer bölgesel örgütler gibi, işte bir ASEAN gibi mesela, bir Asya bölgesel örgütçü olarak çok büyük bir sekreteryası olan, karar alma mekanizmaları çok belirlenmiş ve dolayısıyla bu büyümeyi, genişlemeyi kaldırabilecek bir örgüt değildi Şanghay İşbirliği Örgütü. Şimdi böyle genişleyip işte Hindistan'ı, Pakistan'ı içine alarak ve diğer bütün gözlemci ülkelerle genişleyince işlerini yitirdi.
Evet, şişti.
Daha da önemli bir şey. Şişti ve bir, yani bir baloncuk haline geldi. Ve daha da önemlisi, Rusya açısından Çin'in hakim olduğu bir yer haline geldi. Çünkü bütün bu yeni ülkeler Çin için giriyorlardı Şanghay'ın içerisine. Öyle olunca benim anladığım, Rusya'da gene kendi istihbarat, askeri vesaire emellerini gerçekleştirebileceği ve daha iyi kontrol edebileceği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne kaydırdı kendi ağırlığını. Yani yine bu Çin'le aralarında bir bozuşma olarak değil, tam tersi zaman içerisinde örgütlerin evre olmasıyla Şanghay'ı Çin'e verdi, kendisi kolektif güvenlik örgütünü aldı diyebileceğimiz bir duruma evroldu diye düşünüyorum. Ve bu işte Kazakistan'ın müdahale etmesi konusunda da çok Rusya odaklı bir örgüt bu. Yani doğru dedin, Kazakistan'a müdahale etti. Ama örneğin Karabağ Savaşı'na Ermenistan'ın ısrarla çağırmasına rağmen etmedi.
Evet.
Yani orada gene Rusya'nın bölgedeki, büyük bölgedeki tercihleri, çıkarları üzerine hareket eden bir örgüt bu da sonuçta.
Şimdi şunu sorayım, çünkü sen bir cümleyle geçiştirdin aslında bu haftaki Evrensel'deki köşende de bununla ilişkili bir şey yazmışsın, onu da sormak istiyordum, birleştireyim. Orta Doğu ile ilişkilerine geçmeden önce Çin'in, Türkiye ile ilişkilerine bakalım. Sen dedin ki yani çok Şanghay İşbirliği Örgütü'nde öyle fazla da gözlemcilikten öte bir yer bulsun Türkiye istenmiyor diye öyle bir cümle olarak söyledin. Ama yazın da tabii geçen hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tam da Körfez ülkelerinin bir araya geldiği toplantılar sırasında Çin Dışişleri Bakanı'nı ziyaret etmesini de bir arada yazarken şöyle bir ifade kullanmışsın. Yani çok başarılı bir görüşme olmadığını, işte Uygurlar meselesinin asıl konu olduğunu Bu arada demişsin ki Türkiye Çin'in Orta Doğu, Doğu Akdeniz tahayyülünden dışlandı. Biz bu boyutu çok konuşmuyoruz Türkiye'de. Yani Çin'in Orta Doğu ve Doğu Akdeniz tahayyülü nedir? Özetleyebilir misin? Ve Türkiye niye dışlandı?
Evet, biz Doğu Akdeniz bölgesini çok konuşuyoruz aslında Türkiye'de ama Çin'le bağlantı olarak hiç konuşmuyoruz. Genelde fiziken bölgede olan ülkeler üzerinden konuşuyoruz. Ama Çin de bir dış güç olarak Doğu Akdeniz'e gözünü dikmiş durumda. Ve daha genel olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine de diyebiliriz aslında. Bunun iki nedeni var. Biri daha stratejik. Amerika odağını Orta Doğu'dan çekip Doğu Asya'ya ve dolayısıyla Çin'in bölgesinde birebir bir rekabete girme niyetini açık ettikçe Çin de Amerika'nın boşalttığı bir anlamda bölgelerdeki nüfuzunu artırmaya yöneldi. Bunun da en bariz adresi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve işte Doğu Akdeniz bölgesi. Bunun daha çok yapış şekli Çin'in geleneksel dış politikasına uygun olarak ekonomi üzerinden yapıyor. Ve Körfez ülkeleriyle çok derin ekonomik bağlar kurmuş durumda halihazırda ve sadece enerji değil bu. Yani sadece petrol anlaşması değil ki bu tabii oldukça önemli. Yani 50 yıllık bir garanti verdiler. İran da aynı şekilde bir 50 yıllık garanti verdi. Ama onun dışında Körfez ülkeleri petrolün tükenme ihtimaline karşı petrol sonrası bir ekonomiye hazırlık yapıyorlar şimdi. Ve Çin bu petrol sonrası Körfez ekonomilerinin en büyük yatırımcısı. Yenilenebilir enerjilere yatırım yapıyor, inşaat sektörüne tabii en kolay kâr getiren sektör hala yatırım yapıyor. Yenilerde bu geçen hafta haberi çıktı. Ne kadar önemli olduğu kuşkulu ama gene de askeri sanayisine Körfez ülkelerinin yatırım yapmaya başladı. Yani dediğim gibi Çin Körfez ülkelerinin petrol sonrası yaşamında çok etkin bir rol oynamaya hazır. Planlıyor bile değil, hazır orada. Aynı şekilde etkisini Mısır gibi Kuzey Afrika ülkelerine de geçirmiş durumda. Daha Doğu Akdeniz bölgesinin Avrupa tarafına bakacak olursak da Güney Avrupa ülkeleri, Yunanistan, İtalya, İspanya bunlar da kuşak ve yolun içerisinde önemli limanlarla gene Çin'e bağlanmış durumdalar. Tabii bunlar Avrupa Birliği ülkeleri oldukları için bir Mısır gibi örneğin göbeklerinden bağlı değiller Çin'e. Ya da Körfez ülkeleri gibi zengin ülkeler olmadıkları için daha dengeli. Ama gene de kuşak ve yolun içerisinde önemli yerler tutuyorlar. Ve Türkiye Çin'in Doğu Asya'da bu bağlantılanma biçimlerin hepsinden bir şekilde dışlanmış durumda. Örneğin bu limanlar üzerinden bir ağ kurma içerisinde İsrail bu ağın içerisine girebildi. Dediğim gibi Güneydoğu Avrupa ülkeleri zaten içindeydi. Çin'in ana hedefleri onlardı. Haliyle Avrupa'ya giriş anlamında. Ama Türkiye ve Lübnan önemli limanlarını, kendi limanlarını kuşak ve yolun içerisine sokamadılar. Türkiye'de İzmir ve Mersin'deki yerli sermaye grupları bunun için gerçekten çalıştı son 10 yıldır. Ama olmadı. Olmaması nedenleri de ben siyasi olarak görüyorum açıkçası. Çin Türkiye'ye bir siyasi müttefik olarak güvenmediği için ekonomik olarak da böyle önemli noktaları Türkiye'nin eline bırakmıyor açıkçası.
Çok önemli bir şey söyledin. Amerika Birleşik Devletleri ile de aslında ve Batı ile ilişkilerinde de Türkiye güvenilir ortak niteliğini yitirmiş olduğu için son dönemki inişli çıkışlı diyelim dış politikasıyla özellikle oradan da dışlanmış durumda. Yani gene bu bölgeden tamam Amerika çekiliyor ama sonuçta diyelim ki işte askeri ağırlığını gene de lojistik hub'larını, merkezlerini Türkiye'den işte ne bileyim Yunanistan'a kaydırdığını biliyoruz. İsrail her zaman çok önemli olacak. Çin de hani boş yani doldururken Türkiye'ye es geçiyorsa durum vahim demektir. Çok kısa süremiz kaldı. Sen bitirmemiştin. Lütfen tamamla. Çok güzel aslında Orta Doğu'yu da işin içine katmış oldun. Soru sormama gerek kalmadı. Seni dinleyelim.
Orta Doğu için Orta Doğu'yu nasıl kapsıyor ve Türkiye nasıl bundan dışlanıyor sorusunun bir başka ayağı da yine geleceğe yönelik olarak bu körfez ülkeleri bağlamında bahsettiğim ama diğer ülkelerin de içerdiği geleceğin önemli olacak olan sanayiler, işte dijitalleşme, yenilenebilir enerji gibi konularda da Türkiye, Çin'in yatırımlarından kallavi bir pay alamamakta. Yani şu ana kadar yapılan körfez ülkelerine, İran'a verilen, İran henüz somut yatırımlar yok ama sözler var en azından. Ve Kuzey Afrika ülkelerinde aynı şekilde çok somut yatırımlar, anlaşmalar başlamış projeler var. Çin'in Doğu Akdeniz bölgesi için 1+2+3 diye bir stratejisi var. İşte petrolle başlayıp, petrol olan ülkelerle, ondan sonra inşaat ve ticaret gibi daha geleneksel sanayiler ve atılım yapacağı alanlar olarak gördüğü nükleer enerji, yenilenebilir enerji ve yapay zeka teknolojileri gibi konularda yatırımlar da var. Yani bu üçüncü safhaya geçmiş durumda diğer Doğu Akdeniz ülkeleri için. Türkiye zaten petrol yok ve işte ticaret ve inşaat içerisinde de Çin'in en karsız yatırımları Türkiye'ye düşmekte.
Biraz yani aslında Çin'in mesela düşünsene altyapı projeleriyle gidiyor Çin bir ülkeye mesela tabii kredi, borç vererek. Türkiye'de aslında fazla bir şey üretemediği için yani o da inşaat yapmak istediği için ne yapsınlar birbirlerine değil mi? Yani hani daha fazlasını alamıyordur belki öyle düşündüm şu anda Türkiye'den.
Türkiye'de evet Türkiye ile inşaat projeleri
yani mesela Afrika'da rakip gibi şunu demeye çalışıyorum. Yani Türkiye'de bazı yerlerde kendini Çin'e rakipmiş gibi tabii güçleri çok farklı, denge yok yani ama yani ne bileyim Afrika'ya Türkiye'de şeyle gidiyor. İnşaat projeleriyle, altyapı projeleriyle gidiyor. Balkanları onlarla gidiyor. Çin de zaten ülkeleri bunlarla bağlıyor. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğim? Bazı yerlerde de hani Türkiye bir alternatifmiş gibi kendini sunmak istiyor. Daha ucuz bir diyelim ki üretebiliriz sizin işte mallarınızı diyor falan gibi. Bu da rahatsız ediyor olabilir.
O doğru. Yani Türkiye'nin kendi bölgesinde Türkiye dışlanmış durumda ama Orta Asya ve Afrika'da hala Çin'e rakip olduğunu söyleyebiliriz. Ama işte rakip olduğu konular senin dediğin gibi inşaat gibi daha geleneksel ve daha kısa vadeli kolay kar getiren konular. Evet. Şimdi yavaş yavaş bundan dediğim gibi yapay zeka ve yenilenebilir enerjilere doğru kayıyor. Türkiye o kaymayı kendi Ar-Ge'si açısından o kadar hızlı yapamıyor tabii. Ama inşaat konusunda evet bu iki bölgede karşı karşıya geldiklerini söyleyebiliriz. Doğru.
Bu arada Suriye'yi de kuşak yola almış olması tabii önemli bir adım oldu. Suriye için de herhalde bir çıkış olacaktır böyle bir projede yer alması. Zaten adımlar vardı. Yani Orta Doğu ülkeleri de biliyorsun yeniden Arap Birliği'ni almak istiyorlar Suriye'yi vesaire. İlginç bir sene olacak Suriye açısından.
Evet. Hediye Levent bugün Suriye'nin geri gelişi. Suriye'nin dönüşü diye yazmış. Gerçekten bu senenin gündeminde onu göreceğiz herhalde.
Çin'in de desteğiyle. Şimdi, Rusya'nın askeri, evet, Çin'in de ekonomik desteğiyle. Çok ilginç.
Evet, Çin sadece yatırımlarla değil, tabii bunun olur mu olamaz mı ayrıntılarına bakmak lazım ama nakit sorununu bile çözebilir aslında Suriye'nin. Yapmadığı şey değil başka ülkelerde. O yüzden onu da takipte kalmakta fayda var.
Ceren Ergen, çok çok teşekkürler. Çok kıymetli bir sohbet oldu. Bu Türkiye, Doğu Akdeniz, Çin ilişkileri falan, hep bunların üzerine bir daha düşünmek lazım. Bir yayın daha yapalım yakın bir zamanda. Yeniden görüşünceye dek diyeyim. Hem sana hem izleyicilerimize o zaman. Hoşçakalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.